Yeni Gün.
Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 24 Şubat 2020 Pazartesi. Türkiye'de saatlerimiz 9'u 4 dakika geçiyor. Yeni gün başlıyor. Programımızı Zeynep Karaışık, Melda Alpay ve Zeynep Yıldırım hazırladılar. Kumanda masasında Burak Araroğlu var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar sizlerleyiz. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar bizlere telefonla ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419 ve 0090-312-463-3421. Facebook adresimizden, Twitter adresimizden, e-posta adresimizden bize her zaman ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz yenigun.tsr, Twitter adresimiz tsryenigun, e-posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu internet sayfamızdan canlı olarak dinleyebilirsiniz. İnternet sayfamızın adresi turkiyeninsesiradyosu.com. Programımızın konu başlıkları ise şöyle. Birazdan bugünkü gazetelerin manşetlerini okuyacağız. Sonra TRT Merkez Haberler'e bağlanıp bugünün gündem maddelerini öğreneceğiz. Stüdyomuzda konuğumuz CNN Türk Cumhurbaşkanlığı muhabiri Murat Pazarbaşı olacak. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri Murat Pazarbaşı ile birlikte değerlendireceğiz. Ekonomide yaşanan gelişmelere bir göz atacağız. Daha sonra stüdyomuzda konuğumuz Polis Akademisi Doktor Öğretim Görevlisi Mehmet Levent Yılmaz olacak. Yurtta ve dünyada hava durumunu öğrendikten sonra bugün programımızın son konuğu akademisyen, sosyolog Profesör Doktor Erdinç Yazıcı olacak. İç ve dış siyasette yaşanan gelişmeleri değerlendireceğiz. Gazetesi bugün manşet turumuzun ilk gazetesi olacak. Hürriyet gazetesinin manşeti "Albayın sol ayağını kurtarın. Askeri operasyonda donan, öldü diye gönderildiği hastanede dirilen Albay Feza Güllü, iyileşmeyen sol ayağının tedavisi için Küba'yla sağlık protokolü imzalanması talebiyle meclise başvurdu. Şimdi emekli olan Feza Güllü emrindeki timle birlikte Erzurum'da tipiye yakalandı. Eksi 29 derecede dondu. Doktorun eks oldu, yani öldü diye otopsiye gönderdiği hastanede hayata döndürüldü. 3 ay yoğun bakımda kaldı. Tedavisi tamamlandı ancak her iki ayağında donmaya bağlı yaralar oluştu. Rusya ve Kanada'da tedavi oldu ama iyileşemedi. Kendi imkanlarıyla gittiği Küba'da 6 aylık tedaviyle sağ ayağı iyileşti. Sol ayağındaki yaralar ise kemiklerine kadar ilerledi. Sol ayağının tedavisi için Küba'da kalmaya imkanı yetmeyen Güllü, meclise ve CİMER'e dilekçeyle başvurdu. Küba ile protokol yapılırsa benim gibiler daha düşük maliyetlerle sağlığına kavuşur dedi. Hemen yanda İran sınırını kapattık başlığı var. Türkiye koronavirüs salgını nedeniyle İran'la olan sınır kapısını kapatınca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı aradım diyor Ahmet Hakan. Bu kararı sordum işte Koca'nın açıklamaları demiş. İran'da virüsün çıktığı yer Kum kenti. İran Sağlık Bakanı'na Kum'u karantinaya alırsanız sınırı kapatmaya gerek kalmaz dedim, alamayız dediler. Biz de sınırı kapattık. İtalya virüsün çıktığı bölgeyi karantinaya aldı. İran'da kumu karantinaya alsaydı buna gerek kalmayacaktı. İran'daki Türklerden gelmek isteyenleri getireceğiz diyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Milliyet gazetesinin manşeti memura yıldızlı not. Doktorların sağlık hizmeti alan vatandaşlar tarafından yıldız verilerek puanlanması tüm kamu görevlileri için hayata geçirilecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen dilekçe hakkı çalıştayında konuşan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, kamu görevlilerinin verdiği hizmetin vatandaşlar tarafından yıldız ile puanlanacağını söyledi. Koç, hastaneye gittikten sonra sistemden doktoru bulup e-nabızdan yıldız verebiliyorsunuz. Artık bütün kamu görevlilerini yıldızlamak istiyoruz diye konuştu. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Proje Geliştirme Daire Başkanı Esra Muş da yıldız uygulaması konusunda şunları söyledi. Bu yıldızları hekimin kendisine de gösteriyoruz. Az yıldız aldın, çok yıldız aldın diye. Bunlar üst yönetime rapor şeklinde gidiyor dedi. İran'daki deprem Van'ı vurdu başlığı var. Başkale'de 9 ölü 39 yaralı demiş Milliyet gazetesi. İran'ın Türkiye sınırındaki Hoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem Van'da da yıkıma yol açtı. Başkale'ye bağlı Kaşkol, Gelenler, Güvendik ve Özpınar mahallelerinde kerpiç evler yıkıldı. Enkaz altında kalan 4'ü çocuk 9 kişi öldü, 39 kişi yaralandı. İçişleri Bakanı Soylu, 250 konut ve 300 ahır yıkıldı dedi. Akşam saatlerinde meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremde hasara yol açtı. Sabah gazetesinin manşeti Bakan Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na FETÖ soruları. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, benim bildiklerim var deyip FETÖ'nün siyasi ayağı konusunda CHP Genel Başkanı'nı suçladı ve 6 soru sordu. Bu sorular 17-25 Aralık kumpasından çok kısa bir süre önce FETÖ'cülerle ne konuştun? Bunların getirdiği tekliflere ne dedin? Bu teklifler konusunda acaba ne yaptın? Yurtta sulh konseyi tanımı nereden çıktı? Defterler açıldığında en çok senin zarar göreceğini bilmiyor musun? CHP'nin başındakileri FETÖ ile irtibat hevesine sokan nedir? Demiş İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Erdoğan olmasa FETÖ Türkiye'yi esir almıştı başlığı var. Bakan Soylu, Başkan Erdoğan olmasa FETÖ hepimizi, tüm Türkiye'yi esir almıştı. Siyaseti topyekün esir almıştı. CHP'nin başına kendi istediği ekibi eksiksiz dizmişti. Bundan sonra darbe olmaz ama 15 Temmuz gibi bir düşüncesi olanlar bu sefer 15 Temmuz'daki devlet ve millet merhametini hiç beklemesin diyor İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Sürmanşette Aslan Tarih Yazdı başlığı var. Galatasaray 20 yıl sonra Kadıköy'de Fenerbahçe'yi devirdi. Dünya derbisinde heyecan fırtınası yaşandı, gerginliğin tavan yaptığı, kartların havada uçuştuğu maçta Galatasaray Kadıköy'de 20 yıldır yenemediği Fenerbahçe'yi mağlup etti. Aslan aldığı bu tarihi galibiyetle zirve yarışında büyük bir adım attı diyor Sabah gazetesi. Türkiye gazetesinin manşeti Elazığ yapıldı, Van yıkıldı. Elazığ'daki afetin yaraları sarılırken İran'ı vuran 5.9'luk deprem Van'da yıkıma ve yeni bir acıya yol açtı. İran'ın Türkiye sınırına yakın Hoy şehri 5.9 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Deprem Hakkari, Iğdır, Kars, Ağrı ve Van'dan hissedildi. Başkale'nin köylerindeki kerpiç evler yıkıldı. Enkaz altından baba ve 4 çocuğuyla toplam 9 kişinin cesedi çıkarıldı. Van'da ikisi ağır, 39 kişi de yaralandı. Soylu 250 ev ve 300 ahırın yıkıldığını açıkladı. Bu arada Elazığ'da kalıcı konutlar öncesi depremzedeler için yapılan konteyner evler teslim ediliyor. 500 aile mahalle konseptinde hazırlanan evlere yerleşti demiş Türkiye Gazetesi. Yeni Birlik gazetesinin manşeti Avrupa Birliği'nden PKK'ya 40 milyon avro. Diplomatik kaynaklar PKK'ya finansal yardım konusunda yapılan son çalışmalar ışığında örgüte Fransa'dan 6-7 milyon, Almanya'dan 15 milyon, Avrupa genelinden ise 40 milyon avro finansal destek gittiğini belirtiyor. Fransa ve Türkiye arasında yaşanan politik gerginliklere rağmen terörle mücadele konusundaki işbirliği devam ediyor. Fransa eski iç istihbarat şefi ve güvenlikten sorumlu devlet bakanı Laurent Nunez, Şubat ayı başında DAEŞ mensubu Fransız cihatçıların iadesi konusunu görüşmek üzere Ankara'ya geldi. Ankara Nunez'e PKK terörüyle DAEŞ terörünü birlikte değerlendirdiklerini belirtti ve 50 PKK'lının iadesi talebini yeniden hatırlattı. Ancak henüz olumlu yanıtlanan bir iade talebi olmadı. Diğer taraftan Fransa'nın Bordeaux kenti çevresinde yapılan operasyonda PKK'ya finansman sağlandığından şüphelenilen 6 kişi gözaltına alındı. 6 kişiden ikisi haklarında takipsizlik kararı verildikten sonra salıverildi. Soruşturma hakimi 4 kişi hakkındaysa terör örgütüne üye olmak ve teröre finans desteği sağlamak şüphesiyle adli soruşturma açılması kararı verdi. Fransa son 1 yıl içinde PKK'ya finansman sağladığı tespit edilen 15 kişinin mal varlıklarını ve banka hesaplarını 6 ay süreyle dondurdu demiş Yeni Birlik gazetesi. Yeni Şafak gazetesinin manşeti deprem kendini unutturmuyor. Türkiye Elazığ depreminin yaralarını sarmaya çalışırken bu kez İran sınırında sarsıntı yaşadı. 5.9 şiddetindeki iki depremden ilki Van'ın hudut hattındaki ilçeleri Başkale ve Saray köylerinde yıkıma yol açtı. 4'ü çocuk, 9 kişi hayatını kaybetti. 50'den fazla kişi yaralandı. 5.9'luk deprem Van'ın 3 köyünü yıktı diyor Yeni Şafak gazetesi. Bu arada İran sınırı kapandı başlığı var. Korona alarmı demiş gazete. İran'da Covid-19 salgınında ölenlerin sayısı 8'e, hasta sayısı 43'e yükseldi. Türkiye komşu ülkede virüsün fazla yayılması üzerine sınır kapılarını kapattı ve uçuşları tek taraflı olarak durdurdu diyor Yeni Şafak gazetesi. Milat gazetesinin manşeti İran merkezli 5.9 büyüklüğünde deprem Van'ı vurdu, 9 ölü. Türkiye-İran sınırında meydana gelen depremde kerpiç evler yıkıldı, 9 kişi öldü. Yaralı 37 kişiden 9'unun durumu kritik. Kızılay, UMKE ve AFAD ekipleri bölgede yaraları sarmak için çalışıyor demiş Milat gazetesi. Diriliş Postası'nın manşeti Van'ı 5.9'luk deprem vurdu. Şubat ayı başındaki çığ felaketinin acısı hafızalardaki yerini korurken Türkiye-İran sınırındaki deprem Van'da 9 vatandaşımızın canına mal oldu. Bölgedeki çok sayıda evin yıkılmasına yol açan depremde yaralı kurtulan 50 vatandaştan ikisinin durumunun kritik olduğu açıklanırken zor durumdaki ailelerin yardımına devlet anında yetişti diyor Diriliş Postası. Akşam gazetesinin manşeti adı Gezi İttifakı. Pervin Buldan, PKK elebaşı Öcalan sloganlarının atıldığı HDP kongresinde Gezi vandalizmi ve Cizre'deki hendek terörüne atıfta bulundu. Hükümetin karşısında Gezi ile Cizre'nin ittifakı var dedi. Bugün son gazetemiz Türk Gün gazetesi olacak. Türk Gün gazetesinin manşeti yine deprem, yine kayıp. Van sarsıldı 5.9. Türkiye Elazığ'daki felaketin yaralarını sarmaya çalışırken bu kez Van, İran merkezli biri sabah diğeri akşam olmak üzere 5.9 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. 9 kişi can verdi. Türkiye deprem felaketlerinden birini daha yaşadı. İran-Türkiye sınırında merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kars, Hakkari, Yüksekova ve Ağrı'da da hissedilen deprem Van'da ise yıkıcı oldu. 9 can kaybının yanında 50 kişi yaralandı. 2 yaralının durumu kritik. Van valisi Mehmet Emin Bilmez enkaz altında kimsenin olmadığını açıkladı. Deprem 5 kilometre derinlikte meydana geldi. Bu arada Manisa'da sallandı başlığı var. Manisa'nın Akhisar ilçesinde dün saat 15.40'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Herhangi bir can ve mal kaybı olmadı. Bu arada sabaha karşı 5.43'te 4.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi Manisa'nın Akhisar ilçesinde.
Ankara'da gündemde neler var?
Şimdi de TRT Merkez Haberler'deyiz sevgili dinleyicilerimiz. Ergül Birgül hattımızda bizi bekliyor. Ergül Birgül günaydın.
Günaydın, iyi sabahlar, iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz, sözü hemen size bırakıyoruz. Bugün gündemde hangi başlıklar var?
Öncelikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programıyla başlayalım. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programı akşam saatlerinde. Öncelikle bir kabulü var saat 17 itibariyle. DSP Genel Başkanı'nı kabul edecek Cumhurbaşkanı. Genel Başkan Önder Aksakal saat 17'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde olacak. Ardından saatler 19'u gösterdiğinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın yemeğine katılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. Külliye sergi salonunda olacak bu yemekte. Ve yine vereceği mesajlar kuşkusuz büyük önem taşıyor. Siyasi haberlerden devam edecek olursak şayet ana muhalefet partisi CHP bugün olağan MYK toplantısını yapacak Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında ve sonrasında yine her zaman olduğu gibi bir açıklama yapılması bekleniyor. Diğer yandan mecliste de yine yeni haftaya hareketli başlanıyor diyebiliriz. Saat 12 itibariyle Plan ve Bütçe Komisyonu toplanacak. Gündemde asgari ücret teşviği, gazilere ikinci maaş, internetten silah satışına yasak getiren 38 maddelik teklif görüşülecek. Diğer yandan meclisin her anını, her dakikasını tutanaklara geçiren stenograflarla ilgili bugün bir yemin töreni var. Malumunuz stenograflar göreve başlamadan önce yemin ediyorlar. İşte o yemin töreninde de Meclis Başkanı Mustafa Şentop ilk 3 dereceyle bitiren kursiyerlere takdir belgesi verecek ve yine basın toplantıları da devam edecek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Tabii diğer yandan FETÖ 15 Temmuz darbe girişim davaları da yine Sincan'da devam ediyor. Muhafız Alayı davası, Akıncı Üssü davası da bugün görülecek. Diğer yandan Gündemin en sıcak başlıklarından biri hem dünya gündeminin hem de Türkiye gündeminin koronavirüs. Malumunuz işte hem koronavirüsle hem de depremle ilgili bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir açıklama yapacak. Evet, depremle ilgili bir açıklama yapacak. Malumunuz dün İran'ı vuran deprem Van'ı da ne yazık ki olumsuz etkilemişti ve 9 kişi hayatını ne yazık ki kaybetmişti. İşte bugün de yine AFAD'da olası gelişmelerin takip edildiğini söylememiz mümkün. Bu bağlamda Çevre Bakanı Murat Kurum Anadolu Ajansı editör masasına konuk olacak. İşte bu bağlamda kendisinin de saat 11 itibariyle vereceği mesajlar kuşkusuz büyük önem taşıyor diyelim ve bugünün gündemini bu şekilde özetlemiş olalım.
Ergül Birgül, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz CNN Türk Cumhurbaşkanlığı muhabiri Murat Pazarbaşı. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş buldum, sağ olun.
Bugün gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri sizinle birlikte değerlendireceğiz. Depremlerle sarsıldı hafta sonu Türkiye. İlk deprem İran-Türkiye sınırında, merkez üssü İran'ın Hoy kentinde 5.9 büyüklüğündeydi ve 9 kişi hayatını kaybetti. Yaralılarımız var, onlar tedavi altında. Bir de Manisa Akhisar'da deprem meydana geldi. Gün içerisinde dün 4.5 büyüklüğünde, bir de sabaha karşı 5.43'te 4.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Nasıl değerlendireceksiniz?
Öncelikle tabii ki çok üzücü, yaşanan can kayıpları için ailelere başsağlığı dileklerimizi iletelim, yaralılara acil şifalar dileyelim. Ancak yılbaşından bu yana aslında Türkiye'de ve dünyanın çeşitli bölgelerinde bu yaşanan deprem hadiselerinin arttığını görüyoruz. Birazcık daha aslında şiddetine göre değerlendiriliyor ama artık neredeyse her gün Türkiye'nin farklı ilçelerinden, illerinden deprem haberleri geliyor. Elazığ'da yaşanan depremden sonra birazcık daha aslında hem insanların hem medyanın ilgisi de depremlere kaymış durumda. Bir yandan da tabii şiddetleri artan depremlerin de olduğunu görüyoruz. Farklı bölgelerde son olarak İran'ın Hoy kentinde 5.9 büyüklüğündeki deprem Türkiye'den de oldukça hissedildi. Van'da yaşanan 9 can kaybı söz konusu. Oldukça hasarlı binaların, bölgelerin olduğunu görüyoruz. Bir yandan yetkililerin, ilgili kurumların bölgeye gittiğini ifade edelim. Yapılan açıklamalar nezdinde de oradaki son bilgilerin geldiğini söyleyelim. Bir yandan da zaman zaman ekranlarda da görüyoruz. Oradaki çalışmaların devam ettiği sırada artçı depremlerin de olduğunu ve bir hayli şiddetli depremlerin yaşandığını da görüyoruz. Tabii hep söylediğimiz konu, Türkiye aslında deprem bölgesinde bulunan bir ülke. Geçmiş yıllardan bu yana belirli periyotlarla oldukça şiddetli büyük depremlerin yaşandığı bir coğrafyaya sahibiz. Bu bakımdan tedbirlerin, tabii her depremde gündeme gelen öncelikli maddelerin başında tedbirlerin en iyi şekilde alınması, yapılan binaların deprem mevzuatına, depreme dayanıklı şekilde yapılması, artık depremle özdeşleşen o klasik hale gelen deprem değil bina öldürür sözünün dikkate alınarak bu yapıların inşa edilmesi çok önemli. Her deprem aslında bunu bir kez daha hatırlatıyor. Bir yandan yaşanan bu acı hadiseler o adımların hızlanmasına vesile oluyor. Pek çok yerde Uzmanların yaptığı uyarılar son dönemde ilerleyen teknolojiyle birlikte çok önemli. Yaşanan depremlerin aslında o bölgelere yönelik yapılan uyarılar sonrasında olması da dikkat çekici. Eskiden bunların birazcık daha az olduğunu görüyorduk ama son Elazığ depremi ve sonrasında aslında deprem bölgelerindeki o faylarda yaşanan hareketlilik ileriye dönük tabii ki tamamen tam bir tahmin ve depremin şiddeti ne zaman olacağına ilişkin bir bilgi söz konusu olmasa da belirli periyotlara yönelik dikkat edilmesi gereken zaman dilimleri ve bölgelere yönelik açıklamalar yapılıyor. Bunların da oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Gönül ister ki tabii bu kadar şiddetli depremler yaşanmasın ya da yaşanan depremlerde meydana gelen hasarlar, can kayıpları olmasın. Ama bir yandan da deprem bu coğrafyanın da bir gerçeği. Bu doğrultuda yapıların dediğimiz gibi dikkatli bir şekilde depreme uygun bir şekilde yapılması çok önemli. Burada da öncelikle tabii devlete, devletin kurumlarına, daha sonra müteahhitlere, bu binaları yapanlara oldukça büyük sorumluluklar, görevler düşüyor. Bir yandan da vatandaşların da hem seçtikleri, oturacakları evlere yönelik bu yapılan çalışmaları çok iyi denetlemesi, gerçekten aslına ve yönetmeliğe uygun şekilde mi yapılmış, bunun yapılması gerekiyor. Bir yandan da tabii alınması gereken bireysel önlemler de var. Olası bir depremde neler yapılabilir, ne gibi hazırlıkların olması gerekir. Deprem bölgesinde yaşayan insanların, öncelikli olarak birinci derecede deprem riski altında bulunan yerlerde yaşayan vatandaşların bunlara da çok dikkat etmesi, olası bir depremde yaşanacak aksaklıkları en aza indirecektir. Bu konuda dikkat edilmesi gereken hususlar arasında bundan sonraki süreçte de sanıyorum zaman zaman yine bu deprem haberlerini, deprem durumunu yaşayacağız, ortaya çıkacak gibi görünüyor. Yıllara sarih tabii geldiğimiz periyot itibariyle de sanıyorum birazcık daha depremlerin hareketlendiğini, depremlerin arttığı bir yıl içerisindeyiz diye düşünüyorum. Tabii ki en büyük temennimiz şiddetinin az olması ve yaşanan can kayıplarının, hasarların en aza indirgenmesi.
Tabii daha öncesinde Elazığ'da bir deprem meydana gelmişti. Orada da büyük bir hasar verdi deprem. O depremin ardından orada hayat yeniden başladı. Hem yeniden evler yapılıyor, depremzedelere bu evler veriliyor. Bir yandan da eğitime ara verilmişti. Eğitimin bugün yeniden başlayacağı bilgisi var. Orada yapılan çalışmaları nasıl değerlendirirsiniz?
Türkiye'nin tabii içinde bulunduğu coğrafya dolayısıyla yaşanan bu elim hadiselere karşı tavrı bir hayli hızlandı. Yani daha önce bunu Van depreminde de gördük. Orada da yaşanan depremin ardından yaraların sarılmasıyla alakalı tüm kurumlar oldukça hızlı bir şekilde devreye girdi. Yine orada kazanılan deneyim aslında kurumların hem arama kurtarma hem sonrasında vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması, ardından kalıcı konutların yapılması gibi konularda Türkiye'nin bir ivme kazandığını görüyoruz. Elazığ'da da yine aynı şekilde önce arama kurtarma faaliyetleri, yaraların sarılması, vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi, sonrasında da ilgili kurum kuruluşlar nezdinde atılması gereken adımların belirlenen takvim içerisinde hayata geçtiğini görüyoruz. Yarı yıl döneminde yaşanmıştı deprem. O yarı yıl tatilinin biraz uzatılması söz konusuydu Elazığ'da. Bugünden itibaren yeniden eğitim, öğretim hayatı başlayacak. Bir yandan kalıcı konutların yapılmasıyla ilgili adımların atıldığını yine ilgili bakanlık nezdinde görüyoruz. O anlamda da yeni konutların, evlerini kaybeden vatandaşlara yönelik yeni konutların yapılması söz konusu. Ekonomik olarak da yine Elazığ'da bulunan vatandaşların, ticaretle uğraşan ve orada çalışmalar yapan vatandaşlara yönelik teşvikler söz konusuydu. Kredilerin ertelenmesi, borçların ertelenmesi gibi. Tüm bunlar bir araya gelince önümüzdeki süreçte yavaş yavaş birazcık daha hem yaraların sarılması hem bir yandan oradaki vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi söz konusu olacaktır. Bir yandan da tabii Türkiye'de bulunan insanların, diğer bölgelerdeki insanların deprem bölgesine yaptığı yardımlarla da oradaki hayatın normale dönmesi konusunda bir takım adımlar atılıyor. Peyderpey bundan sonraki süreçte de yine ilgili kurum, kuruluş ve bakanlıklar nezdinde Oradaki çalışmaları göreceğiz, dileriz. Hem maddi hem manevi olarak oradaki vatandaşların yeniden normal hayatlarına dönmeleri sağlanır.
Bir de bütün dünyayı sarsan koronavirüs Çin'den dünyaya yayılıyor. Çin'de bugün son aldığımız bilgiye göre 2592 kişi hayatını kaybetti. Ve bu virüs, bu hastalık, bu salgın sınırımıza kadar dayandı. İran'da ölenlerin sayısı 8'e yükseldi ve yeni vakalar da olduğu söyleniyor. Bu sebeple Türkiye İran'la olan 4 sınır kapısını geçici olarak kapattı. Uçuşlar da geçici olarak durduruldu. Dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuyla ilgili açıklamaları vardı. Yaşadığımız durumu nasıl değerlendirirsiniz?
Aslında en başından beri son dönemde dünyada yaşanan en büyük krizlerden bir tanesi olarak ilk çıktığı andan itibaren ufak ufak hissettiriyordu kendisini. Daha önce benzer hadiseler yaşanmıştı, SARS virüsü gibi. Birazcık daha kısa bir periyot içerisinde onun kontrolü alındığını biliyoruz. Ancak bugün geldiğimiz noktada koronavirüs, COVID-19 olarak da adlandırılan bu virüsle ilgili durum birazcık daha karmaşık ve insanları daha korkutan bir hale doğru evriliyor.
Evet.
Çünkü bu kadar uzun bir süredir zaman zaman tedavi edilen vakaları görüyoruz, yansıyor. Ama net bir tedavisinin ya da kontrol altında tutulmasına yönelik bir aşılama sisteminin ya da bu hastalıkla mücadele, virüsle mücadele konusunda olumlu gelişmelerin tam anlamıyla alınmadığı bir süreçten geçiyoruz. Bir yandan ilgili ülkelerde, özellikle bunun ilk ortaya çıktığı Çin gibi ülkelerde çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini görüyoruz ama virüsün yayılma hızının da bir o kadar endişe verici olduğunu söylememiz lazım. Çünkü Çin'den artık bütün dünyanın her yerine ulaşmış durumda. Bizim sınırımıza kadar geldi İran'da. Avrupa'da çok ciddi bir boyuta gelmiş durumda. İtalya'da endişe verici bir şekilde hızla yayılıyor. Orada da 3 kişi bu virüs dolayısıyla yaşamını yitirdi. Bir gün içerisinde 2-3 kişide tespit edilen virüs akşam saatlerine kadar onları 20'leri aşmış bir durumda.
Evet.
Oluyor. Baktığımız zaman tabii ki risk grubu birazcık daha ileri yaş seviyesindeki vakalarda ciddi boyuta ulaşıyor ama herkes risk altında ve dediğimiz gibi bunun virüsün bulaşma hızı çok ciddi durumda. Türkiye'nin tabii aldığı önlemler ilgili kuruluşlar nezdinde oldukça önemli, dikkat çekici. Bugüne kadar Türkiye'de bu virüsün ortaya çıkmaması da önemli bir durum. Dileriz bu şekilde devam eder. Bir yandan da çok yakın bölgelerde Türkiye'ye virüsün göründüğünü şahit oluyoruz. İran konusunda da sanıyorum Sağlık Bakanlığı'ndan da yapılan açıklamada, Sağlık Bakanı'nın İranlı mevkidaşıyla yaptığı görüşmede İran'ın bazı önlemler alması durumunda Türkiye'nin sınırı kapatmadan farklı yöntemlerle, farklı tedbirlerle ilerleyeceği ama o talebinin karşılanmaması üzerine de İran'la hem karadan hem havadan ulaşımın kapatılması, kesilmesi söz konusu. Bu tarz tedbirler tabii gerekli, önemli. Çünkü virüsün en çok bulaşma durumu insandan insana, yani insanların yaptığı seyahatlerle gittikleri, gördükleri yerlerden gelmesi söz konusu. Bir yandan da karantina önlemlerinin alınması gerekli. En temel şu anda ortaya çıkan önlem bu. Avrupa'nın da pek çok kentinde, İtalya'da ortaya çıkan yerlerin karantinaya alınması, okulların tatil edilmesi, pek çok futbol müsabakasının, yine kültürel bazı etkinliklerin iptal edilmesi söz konusu. Tabii endişe verici bir diğer durumda virüsün kuluçka süresinin her geçen gün birazcık daha uzaması. Yani siz istediğiniz kadar önlem alın, belki o anda kuluçkada olan bir virüs ilerleyen süreçte ortaya çıkabiliyor ve o virüsü taşıyan kişinin havaalanından ya da başka bir yerden geçerken işaret vermemesi, ancak sonrasında hem bulunduğu yere gitmesi, insanlarla iletişime girmesi o virüsün yayılmasını da sağlıyor. Zannediyorum son olarak neredeyse bir aya yakın bir kuluçka döneminden bahsediyoruz. Bu da tabii endişe verici. Bir diğer durum yine mevcut bazı ilaçların sıtmayla mücadele konusunda kullanılan bazı ilaçların bazı vakalarda olumlu netice verdiği, hastalığın durdurulduğu ya da tedaviye yanıt verdiği şeklinde haberler de bir nebze olsun umut verici haberler de geliyor. Ama benim şahsi olarak değerlendirmem önümüzdeki süreçte de bu olayın dünyadaki yayılmasının daha artacağı ve birazcık daha belki bu işte karantinaya alınan şehirler, önlemler vesaire gibi haberlerin daha çok olacağı. Çünkü çok da ciddi bir oranda mevcut zaten vakaların olduğunu görüyoruz. Ölüm hadiseleri yaşanmasa da ciddiyetini koruyan 10 binin üzerinde vakadan bahsediliyor tüm dünya genelinde. Bundan sonra da tabii artık dünyanın bir araya gelip bu global bir sorun haline dönüşen virüs konusunda, koronavirüs konusunda ne gibi tedbirler alınması gerektiği artık ülkelerin bireysel olarak kendi değil, daha çok belki uluslararası kuruluşlar nezdinde onların çatısı altında daha kapsamlı değerlendirmelerin yapılacağı bir sürece doğru gidiyoruz.
Evet, bir de iyileşen kişilerde tekrar görülebiliyormuş hastalık. Bu da ayrı bir tehlike sanıyorum.
Evet, yani tam iyileşti zannediyorsunuz, evet. Taburcu ediyorsunuz ama yeniden virüsün ortaya çıkması söz konusu. Virüsün kendini değiştirmesi aslında en büyük sıkıntı bilim adamlarının dile getirdiği. Bir tedavi yöntemi geliştiriliyor, bir yere kadar getiriliyor ama yeni bir vakada virüs farklı bir boyutunun gündeme gelmesi bütün o tedavi sürecini yeniden başlatılmasını sağlıyor.
Evet, bir de Nisan'da bir aşının piyasaya sürüleceğini ya da deneneceğine yönelik haberler var ama Nisan'a kadar da çok uzun bir zaman var. O zamana kadar hastalık nasıl, nereye evrilir bilemiyoruz. Global bir sorunla karşı karşıyayız.
Evet, kesinlikle.
Evet, umarız bir an önce çözüm bulunur koronavirüsüne diyelim. Bir diğer başlığa geçelim. İdlib çok önemli bir başlık. İdlib'de yaşanan gelişmeler Türkiye'yi çok yakından ilgilendiriyor. Orada rejim güçlerinin yaptığı saldırılar var. Bu saldırılar sonucunda Türk askerleri de şehit oluyor. Bir yandan sınırımıza yönelik yoğun bir göç hareketi var. Bu durumla ilgili Türkiye ve Rusya arasında başlatılan diplomatik görüşmeler var. İlk iki turu gerçekleşti. Üçüncü ayağı Ankara'da yapılacak diyor Milliyet Gazetesi haberinde. Bu görüşmelerin sonunda Türkiye'nin tavrını netleştireceği bilgisi var. Bir de dörtlü zirveden bahsetti Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta sonu. Nasıl değerlendireceksiniz İdlib'de yaşanan son durumu?
O diplomatik görüşmelerden başlayalım dilerseniz. İdlib'de ortaya çıkan son olarak rejim güçlerinin Türk askerinin bulunduğu alanlara ve bizzat Türk askerine yönelik saldırılarının ardından aslında o diplomatik sürecin birazcık daha hız kazandığını biliyoruz. Öncesinde de Türkiye'nin aslında İdlib'de ilk başta attığı adımlarla beraber Rusya'yla ortaklaşa varılan mutabakat çerçevesinde atılan adımlarla beraber ortada bir risk olduğu ve önümüzdeki süreçte özellikle Türkiye'nin rejimle zaman zaman karşı karşıya gelmesine yönelik bazı endişelerin dile getirildiğini biliyoruz. Ama orada en büyük güvence Türkiye ile Rusya'nın vardığı mutabakat ve Türkiye'nin bizzat birebir Esad rejimiyle bir teması olmasa da Rusya aracılığıyla bir takım görüşmelerin, Türkiye'nin taleplerinin Rusya aracılığıyla Esad rejimine iletilmesi ve o anlamda bir mutabakata varılması söz konusuydu. Ama bugün gelinen noktada Esad rejiminin de İdlib'in Türkiye'nin gözlem noktalarının da bulunduğu alanları da içine alacak şekilde bir ilerleyişi ve oradaki Türk askerlerinin bulunduğu bölgelere yönelik de saldırılarının olduğu çok açık, aşikar bir hale geldi. Burada Türkiye en başından beri aslında Esad rejimine yönelik tutumunu yine Rusya'ya, muhataplarına, yani uluslararası kuruluşlar nezdinde ilettiğini biliyoruz. Türkiye'nin bulunduğu son olarak 3 gözlem noktasının bulunduğu alan orayı içine alacak şekilde Esad rejimi tarafından ele geçirilmiş oraya yönelik bir adımı söz konusuydu. Buranın tekrar Türkiye'nin gözlem noktalarının da dışarıda kalacağı şekilde İdlib'in güvenli bölge olarak kalması şeklinde bir adım atılması Türkiye'nin beklentisi. Yani Esad rejiminin birazcık daha önce bulunduğu bölgeye çekilmesi ve yine bu yaşanan olumsuz durumun Türk askerine yönelik Türkiye'nin güvenliği sağladığı bölgelere yönelik saldırıların sona ermesi yönündeydi. Buna ilişkin görüşmelerin yapıldığı bir diplomatik değerlendirmelerden, adımlardan bahsediyoruz. İki görüşme yapıldı, üçüncüsü yapılacak ama yetkililerden edindiğimiz bilgiler çerçevesinde kamuoyuna da yansıyan şekliyle istenilen sonuç henüz alınmadı. Türkiye'nin talepleri bu anlamda tam anlamıyla karşılanması şu an itibariyle söz konusu görünmüyor. Ama bu üçüncü görüşmede nasıl bir durum ortaya çıkacak? Bu çok önemli. Bir yandan da tabii bu görüşmede liderlerin yapacağı değerlendirmelere yönelik de bazı adımların atılması söz konusu. Zannediyorum Mart ayının başında, ilk haftası gibi, daha önce bir 5 Mart tarihi telaffuz edildi ama o tam teyitli bir tarih değil. Bu yapılacak görüşmede o tarih üzerinde de bir anlaşmaya varılması bekleniyor. O tabii önemli, liderlerin çünkü gelinen süreç itibariyle son noktaya koyabileceği bir durum söz konusu olabilir. Burada tabii Türkiye ile Rusya'nın işbirliği, Rusya'nın tutumu özellikle çok belirleyici olacak. Çünkü daha önce varılan mutabakat ve verilen bazı güvenceler çerçevesinde Türkiye İdlib'e gidip orada bazı adımlar attı. Bir yandan da tabii yalnızca Türkiye, Rusya, diğer Almanya, Fransa gibi ülkelerin değil, pek çok ülkenin bulunduğu bir coğrafyadan bahsediyoruz. Herkesin kendi çıkarları doğrultusunda çalışmalar yaptığı, istihbarat örgütlerinin bulunduğu ve gerçekten zor bir coğrafyadan bahsediyoruz. Türkiye'nin en başından beri temennisi, yapmak istediği İdlib'in güvenliğini sağlamak. Çünkü siz de az önce ifade ettiniz, orada yaşanan karışıklık, İdlib'de ortaya çıkan zor süreç, oradaki Suriyelilerin göç etmesine ve Türkiye sınırına doğru, Türkiye'ye doğru gelmesine neden oluyor. Zaten hali hazırda Türkiye'nin mültecilerle ilgili bir dönemde onlara yönelik çalışmaların yaptığı ve görece zor bir durumda olduğu dönemdeyiz ve bu göçmenlerin, mültecilerin sayısının artması hem mevcut mültecilere hem Türkiye'ye ekstra yükler getirecek ve zaten Türkiye en başından beri gelinen süreç itibariyle tek başına Türkiye'nin üstesinden gelemeyeceği bir sorun olarak bunu değerlendiriyor. Uluslararası kuruluşlar, diğer yabancı ülkelerinde bu konuda bir adım atmadığını da görüyoruz. Bunun önüne geçmek için de orada Türkiye'nin varlığı ve oranın güvenli bir şekilde kalması çok önemli. Dileriz bu yapılan diplomasi turları bir sonuç verir ve daha önce yine oranın güvenli bir bölge olarak kalması sağlanır. Burada tabii dediğimiz gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhataplarıyla yapacağı görüşme ve onların, özellikle Rusya'nın Esad rejimine yönelik çağrıları, telkinleri neler olacak? Bunlar süreci belirleyici olacak.
Peki, bu hafta sanıyorum yine önemli açıklamalar yapılacak İdlib konusuyla ilgili, biz de takip edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim.
CNN Türk Cumhurbaşkanlığı muhabiri Murat Pazarbaşı konuğumuzdu.
Ekonomideki son gelişmeler Yeni Günde.
Şimdi de ekonomide yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Sevgili dinleyicilerimiz, bir telefon bağlantısıyla konuşacağız. Polis Akademisi Doktor Öğretim Görevlisi Mehmet Levent Yılmaz telefon attığımızda bizlerle birlikte. Merhabalar efendim.
Merhaba Hanım, yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz, sağolunuz. Ekonomide yaşanan gelişmeler, dünyada yaşanan gelişmelerle birbirine çok bağlantılı. Çin'den dünyaya yayılan koronavirüsten bahsediyoruz, onu konuşuyoruz. Bu virüs İran'a kadar geldi. İran'da 8 kişinin hayatını kaybettiği ve yeni vakaların da olduğu bilgisi var. Türkiye-İran sınırı geçici olarak kapatıldı. Tabii bunun ekonomiye etkisi de çok fazla. Bir virüs tedirginliğinin altına yaradığı bilgisi var bugün. Milliyet Gazetesi ekonomi sayfasında Çin'den de Türkiye'ye kargonun %90 azaldığı yönünde bir başka haber var. Nasıl değerlendireceksiniz virüsün ekonomiye etkilerini?
Şimdi ilk bu virüs çıktığı andan itibaren hep konuştuğumuz önemli bir konu vardı. Çin'in zaten uzun süreden bu yana yavaşlıyor olmasının dünya ekonomisi üzerinde bırakacağı etkiyi konuşmaya başlamıştık. Şimdi bu etki giderek daha fazla sorun haline dönüşmeye başladı. Zira bu virüsün durumu SARS'tan daha kötü bir hal alıyor. Yayılma hızı, ölüm oranlarına baktığımızda özellikle son dönemde İran gibi ülkelerde dahil olmak üzere uçuşların durdurulması, sınırların kapatılması küresel ticaret hacmini negatif etkileyecek etmenler. Şimdi bundan da gelişmekte olan ülkeler çok fazla etkileniyorlar. Bizim gibi Türkiye gibi işte alternatif ürün geliştirebilen, üretebilen ülkelerin avantajlı olduğuna ilişkin değerlendirmeler de var. Ancak küresel ticaret hacminin yavaşlıyor olması ciddi bir sıkıntı anlamına gelecek. Önümüzdeki dönem daha da bunun etkilerini hissediyor olacağız. Altın tarafındaki gelişme şu. Altın zaten bir süreden bu yana küresel ticarette yaşanan yavaşlama, ticaret savaşlarıyla beraber güvenli liman özelliğiyle hareket etmeye başlamıştı. Bunu da göz önüne aldığımızda hem virüsün etkisi, hem zaten küresel ticaretteki yavaşlama, hem özellikle doların volatilitesinin artmasıyla beraber altında olan talep artmaya başladı ve bu da ons fiyatını yukarı doğru hareket ettiriyor. Altının ons fiyatı yukarı doğru hareket ettikçe de şunu görüyoruz aslında. Diğer güvenli liman diyebileceğimiz ürünlerden çıkış çok sayıda, çok çok önemli miktarda artmış görünüyor. Diğer taraftan da borsalarda çıkışların başladığını görüyoruz. Her ne kadar Asya borsalarında ufak tefek düzeltmeler olsa da hani bu virüsün, koronavirüsünün yayılma hızı, ölüm oranlarının artması, yeni çıkan vakalar, bu vakalara ilişkin henüz tam kontrolü sağlanamaması, sınırların kapatılması, uçuşların durdurulması, üretimin durması gibi konular altına olan talebi daha da artıracak gibi görünüyor. Tabii Türkiye'deki altın yatırımcısı açısından bir durum daha var. O da şu, biz biliyorsunuz altını ons fiyatı üzerinden dolarla alıp içeride grama çevirirken kura bakıyoruz. Şimdi hem kur artıyor, altı onlardayız bugün. Hem altının ons fiyatı artıyor. Dolayısıyla gram altında rekor seviyelere doğru hareket başlamış görünüyor. Çok değil 2 hafta öncesinde 3'ün altında olan 298 seviyelerinde olan gram altının bugün işte 325-326 TL'leri zorladığını görüyoruz ki konjonktür böyle devam ederse gram altın yatırımcısı daha mutlu olabilir. Ancak ekonominin genel dengeleri açısından baktığımızda küresel ticaret hacminin yavaşlaması çok da işimize yarayacak bir durum değil. Tabii gram altın yatırımcısı için hep şunu tavsiye ediyoruz. Lütfen bu işlemleri bankacılık üzerinden yapın. Çünkü fiziki altın alıp onu yastık altında saklamanız sadece size faydalı bir şey. Ekonomide çünkü banka istatistiklerinde görünmediği için tasarruf olarak görünmüyor bu yaptığınız altın yatırımları. O da hani istemeden de olsa farkında olmayarak ekonominin lehine olmayan bir işlem gerçekleştireceğiniz anlamına geliyor. Gram altında bunu söyleyebiliriz. Kur cephesinde de yine doların güçlendiği bir dönemle karşı karşıyayız. Yani sadece Türkiye'ye has bir durum değil. Doların değerlenmesi, Türk lirasının değer kaybetmesi. Bütün dünyada dolar endeksinin arttığını görüyoruz. Doların güçlendiği bir dönem var. Tabii ki bunda başta ticaret savaşları ve ardından gelen koronavirüsün Çin ticaretine, Çin ekonomisine yaptığı olumsuz etki de ön planda.
Bir de bir haber daha var. Cuma günü Fitch Türkiye'nin notunu aynen korudu diyor Milliyet Gazetesi haberinde. Kısaca bu haberin, bu bilginin piyasaya etkileri neler olabilir, onu da soralım size.
Şimdi biz kredi derecelendirme kuruluşlarının raporlarını artık eskisi kadar önemsemiyoruz. Yani bu yeni bir dönem değil. Yani son 4-5 yıldır bu artık bütün dünya ekonomilerinde, bütün dünya ülkelerinde çok konuşulan bir konu. Bazı yatırım fonları evet kredi derecelendirme kuruluşlarının verdiği notlara göre hareket ediyor. Bu konuda bir itirazım yok ama özellikle 2008 küresel finansal krizinde kredi derecelendirme kuruluşlarının en yüksek not verdiği bankalar ilk önce battı. Dolayısıyla orada bu notların nasıl verildiğine ilişkin zaten ciddi bir şüphe vardı. Hani bu kapsamda baktığımızda artık insanlar, yatırımcılar, kredi derecelendirme kuruluşlarının notlarına eskisi kadar itibar etmiyorlar. Ama bir taraftan da yine şunu söyleyebiliriz. Fitch'in aldığı karar, yani her şeyi aynı bırakıyor olması Türkiye'nin notuyla ilgili bir taraftan da haksızlık. Çünkü Türkiye ekonomisinin son dönemde girdiği yeniden büyüme patikası, özellikle cari açıkta, hani cari açığı minimize ederek büyüyebilmeye başlaması, yeniden yatırımların artmaya başlaması, ihracatın büyümeye olumlu katkısı kısımlarına baktığımızda o yeniden canlanmayı, işte son 2018 Ağustos'undaki kur hatanın ardından gelen toparlanma sürecinin raporda göz ardı edilmesi, hani bunlar aslında Türkiye'ye yapılan haksızlığın bir göstergesi. Zira hani biz 2018 Ağustos'undaki kur hatağından sonra enflasyonda, kurda gördüğümüz seviyelerin çok altındayız. Buna rağmen aynı not seviyesindeyiz. Yani bu çok mantıklı izah edilebilir bir durum değil.
Peki, ekonomide yaşanan gelişmeler bu şekildeydi. Sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
Sağ olunuz. Teşekkür ederiz. Polis Akademisi Doktor Öğretim Görevlisi Mehmet Levent Yılmaz konuğumuzdu.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeni Gün devam ediyor.
Kısa dalga 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten www.trt.net.tr ve www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve www.memleketim.gov.tr portalı üzerinden yayın yapan Memleketim FM. Kısa dalga 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 19 metre 15350 kHz üzerinden Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle 19 metre 15480 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.
Her şey bir tohumla başladı. Küçük eller toprakla tanıştı. Toprak umudu yeşertti. Günlerce su taşıdı. Sabırla bekledi. Toprak cevap vermedi. Çöpe atılan ekmeği küçük kalbine dert etti. Atılan ekmeklere hayat vermekti gayesi. Çünkü ekmek nimetti. Değer verilmeliydi. Ekmek nimet demek. Nimete hürmet gerek.
Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.
Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten www.trt.net.tr ve www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.350 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11.925 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Azerbaycan'a, 19 metre 15.480 kHz üzerinden Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'na yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve www.memleketim.go.tr portalı üzerinden yayın yapan Memleketim FM.
Sesi Radyosu, vatan kokusu, sevda türküsü, gurbetin hüznü, kavuşma umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, halaya durmak, hep birazdan türkü söylemek, martılara atılan simit, komşuya verilen selam, ana kucağı, baba ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyomuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.
Hava durumu raporları ve tahminleri yeni günde.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Hatay çevrelerinin yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerle İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Hatay çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç kesimlere yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçlarıyla Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Hava sıcaklığına gelince kuzey ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Ankara parçalı bulutlu 11, İstanbul parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif yağmurlu 13, İzmir parçalı ve az bulutlu 16, Erzurum parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı, sabah saatlerinde sisli ve puslu 6, Amsterdam sağanak yağışlı 11, Atina parçalı bulutlu 16, Bağdat çok bulutlu 21, Berlin çok bulutlu 8, Paris parçalı bulutlu 14, Roma parçalı bulutlu 15, Saraybosna parçalı bulutlu 5, Kiev karla karışık yağmurlu 4, Londra sağanak yağışlı 13, Moskova hafif kar yağışlı 3, Lefkoşa parçalı bulutlu 15, Madrid az bulutlu 20, Mekke az bulutlu 31, New York parçalı bulutlu 12 ve Viyana parçalı bulutlu 9 derece olacak.
Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.
Bir telefon bağlantısıyla devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. TRT Berlin muhabiri İlhan Atasoy hattımızda bizi bekliyor. İlhan Atasoy merhaba.
Merhaba, günaydın, iyi haftalar.
Teşekkür ediyoruz, sağ olunuz. Geçen haftanın en çok konuşulan konularından biri Almanya'nın Hanau kentinde 5'i Türk 9 kişinin öldüğü ırkçı terör saldırısıydı. Bu saldırı ve sonrası yaşanan gelişmeleri size sormak isteriz. Çünkü bugün gazete haberlerinde orada bir protesto yürüyüşü gerçekleştiği bilgisi var. Neler yaşanıyor bu saldırı sonrası Almanya'da, sözü size bırakalım.
Arzu Hanım şöyle ifade edelim. Çarşamba gecesi gerçekleşmişti biliyorsunuz söz konusu ırkçı saldırı. Ve o saldırıdan sonra dün Hanoa kenti belki de tarihi günlerinden birini yaşadı diyebiliriz. Çünkü yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı bir yürüyüş düzenlendi. Ki bu yürüyüşte tabii ki de bu ırkçı saldırıya, ırkçı katliama tepki vardı. Irkçı teröre öfke yürüyüşüydü aslında bu. Tabii ki ilk olarak ikincisi yani biliyorsunuz çarşamba gecesi iki farklı noktaya saldırı düzenlemişti söz konusu saldırgan. İkinci saldırının yapıldığı arena kafe var. Onun önündeki büyük bir otopark var. Orada buluştu katılımcılar. Ve oradan ilk saldırının yapıldığı noktaya kadar şehir merkezindeki o noktaya kadar yürüdüler. Tabii ki ellerinde dikkat çekici dövizler taşıdılar. Sloganlar atıldı zaman zaman. Aslında sessiz bir yürüyüş olarak gerçekleşti ama zaman zaman da sloganlar da atıldı ama ırkçılığa yer yok, ırkçılık bir zehirdir şeklinde dövizler en çok dikkat çeken dövizlerdi bunu söyleyebiliriz. Daha sonra şehir meydanında bir pazar yeri var, büyük bir alan. Orada işte 10 bin kişi hep bir ağızdan tek yürek oldu ve o ırkçı saldırıya çarşamba gecesi gerçekleşen ve 9 kişinin hayatını kaybettiği o ırkçı saldırıya tepki gösterdi. Aslında dikkat çekici bir buluşmaydı çünkü sadece hayatını kaybeden Türkler yoktu. Türklerin daha doğrusu hayatını kaybeden kurbanların, Türk kurbanların yakınları değil, farklı ülkelerin kurbanlar, göçmen kökenli olan farklı ülkelerden de kurbanlar vardı biliyorsunuz. Dolayısıyla o miting alanında o ülkelerin yani o hayatını kaybeden göçmenlerin ülkelerinin bayrakları da dalgalandı. Oradan da çok katılım vardı. Alman makamlarından katılım vardı. Ve üç dinin mensuplarının da olduğu bir etkinlik düzenlendi. Anma etkinliği düzenlendi. Ama herhalde o etkinliğe daha doğrusu anmaya en çok damga vuran Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın'ın konuşmasıydı. Son bölümde dikkat çekici ifadeler kullandı. Nazilere sesleniyorum dedi Ali Kemal Aydın. İşte bu alçak saldırılarla Türkleri korkutup, sindirip bu ülkeden ayrılacaklarını sanıyorsanız yanılıyorsunuz dedi. Türkler buraya davetli olarak geldi dedi. İlk Türklerin Almanya'ya gelişini hatırlatarak sizden önceki Nazilerin yıktığı bu ülkenin inşasına ve kalkınmasına önemli katkılarda bulundular. Ne yaparsanız yapın Türk toplumu Almanya'da varlığını sürdürmeye devam edecek ifadesini kullandı ki katılımcılar tarafından da büyük alkış aldı diyebiliriz. Dolayısıyla o anma etkinliği hem kurbanlar anıldı hem de bu konuşmalarla bu ırkçı terör saldırısına tepki gösterildi. Tabii ki şöyle ifade edelim aslında o yürüyüşte kurban yakınları da vardı. Behçet Gültekin amcamız da vardı ki biliyorsunuz oğlu Gökhan Gültekin'i kaybetmişti. Kanser hastası kendisi Behçet amca. O da tekerlekli sandalyede en ön sıralarda o yürüyüşe katıldı. Çok yoğun bir katılım vardı. Sadece Hanoa'da yaşayanlar değil, Hanoa'nın çevresindeki Frankfurt'ta, Almanya'nın başka şehirlerinden gelenler de vardı, katılımcılar da vardı. Dolayısıyla dünkü o yürüyüş, o anma etkinliği, o ırkçı saldırıya, Nazilere bir ders niteliğinde birlik beraberlik mesajı vermişti. Bugüne baktığımızda ise bugün cenazelerin otopsi işlemleri tamamlanmıştı. İşte o cenazelerin bugün sabah saatlerinde ailelere teslim edilmesi bekleniyor ki bugün öğle saatlerinde yerel saatte 13-13.30 gibi Fatih Saraçoğlu ile Gökhan Gültekin'in cenaze namazları kılınacak. Ardından da cenazeler Türkiye'ye gönderilecek. Bir başka kurban Ferhat Ünvar için de ailesi bir taziyeleri kabul edecek ailesi. Daha sonra onun defin işlemi de gerçekleşecek. Dolayısıyla aslında Hanoa kenti çarşamba gecesi yaşanan o ırkçı saldırının, ırkçı katliamın şokunu atlatmaya çalışıyor. Bir yandan yaralarını sarmaya çalışıyor. Öte yandan biliyorsunuz bir federal savcılığın başlattığı soruşturma var. Ona ilişkinde 40'a yakın komşusu, Tobias Rey'nin 40'a yakın komşusu ifadesine başvuruldu. Babası polis gözetiminde, onun da ifadesine başvuruluyor. Adresine gelen postalar kontrol ediliyor. Gönderim merkezleri kontrol ediliyor. Dolayısıyla o saldırganın bağlantıları var mı? Hanoa kentinde, Hanoa dışında, Almanya dışında bağlantıları var mı? Polis bunu araştırıyor. Bu hafta içerisinde bu soruşturma ilişkin en azından bazı ipuçların, bazı bilgilerin aktarılmasını ya da sızmasını bekliyoruz. Ama toparlayacak olursam Almanya Enes Uğur cinayetlerindeki gibi geçmişte büyük acılar yaşamış Türk toplumu da bu ırkçı saldırıyla, Hanoa'daki ırkçı saldırıyla bir kez daha sarsıldı diyebiliriz. Ama dünkü miting, dünkü yürüyüş, o 10 bin kişinin katıldığı o toplantı, anma etkinliği belki de Nazilere verilebilecek en güzel cevaplardan biriydi. Türk toplumu ve Almanlar ve de göçmenler dün hep bir ağızdan ırkçılığa hayır dediler. Burada ırkçılığa yer yok şeklinde pankartlar taşıdılar, ifadeler kullandılar. Dediğim gibi Hanoa kenti bir yandan bu saldırının şokunu atlatmaya çalışıyor, diğer yandan da yaralarını sarmaya çalışıyor Erzan.
İlhan Atasoy, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size. TRT Berlin muhabiri İlhan Atasoy hattımızdaydı.
Gündeme damgasını vuran olaylar, siyasetten ekonomiye, kültür sanattan spora, birçok alandaki gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Yeni Gün'de.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz akademisyen, sosyolog, profesör, doktor Erdinç Yazıcı. Hocam hoş geldiniz programımıza.
Merhabalar, iyi sabahlar.
Teşekkür ediyoruz, sağ olunuz. Sizinle iç ve dış gelişmeleri konuşacağız. Biraz önce TRT Berlin muhabiri İlhan Atasoy Almanya'dan son gelişmeleri aktardı. Çarşamba gecesi gerçekleşen bir olaydı. Almanya'nın Hanau kentinde 5'i Türk, 9 kişinin öldüğü ırkçı saldırı, o saldırının ardından bir yürüyüş düzenlendiğini anlattı bize İlhan Atasoy. Bu saldırıyı nasıl değerlendirirsiniz?
Vallahi bu saldırı biliyorsunuz ilk değil. Yani aslında kartopu gibi büyüyüp gelen büyük bir sorundan bahsediyoruz. Asıl bu saldırı, bir kere saldırıda hayatını kaybedenler, Allah'tan rahmet diliyoruz. Akrabalarına, yakınlarına başsağlığı diliyoruz, metanet diliyoruz. Bu saldırı dediğim gibi ilk değil. Gittikçe Kartok'u büyüyen büyük bir sorundan söz ediyoruz aslında. Avrupa'da yükselen ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslamofobiya ve Türk düşmanlığı lokal düzeyde. Bu son derecede yerel otoritelerin, siyasi iktidarların ciddi ilgi ve sorun alanını oluşturması gerekiyor. Göründüğü kadarıyla oluşturuyor da. Fakat sadece görüntüde. Yani Almanya bunun için en iyi örnek. Yani görüntüde Alman hükümeti bunlarla mücadele ediyor. Bunu önlemeye çalışıyor. Büyümekte olan Türk ve Müslüman düşmanlığının önüne geçmek için gayretler sarf ediyor. Fakat bu cinayetleri işleyenlerin gerekli cezaya çarptırılması, kovuşturmaya uğratılması, bu tip örgütlerin yaptığı bu vahşi katliamlara engel olma vesaire gibi işler söz konusu olunca dil değişiyor. Genellikle bakın dikkat edin, bunlar ırkçı bir örgüte mensup oluyorlar ama yaptıkları eylemler münferit oluyor. Yani münferit, manyağın biri kafayı yemiş ve eline silahı kapmış, girmiş bir yere herkesi doğramış oluyor.
Evet.
Yani bu tip eylemler Orta Doğu'da ya da Müslüman kimlikli bir insanın yaptığı eylem olunca bu İslamcı terör işine dice giriyor vesaire.
Evet.
Başka boyutlar kazanıyor. Fransa'da olsun, Almanya'da olsun. Bu ikili dili, ikili yapıyı batılı hükümetlerin aşması ve sorunu görmeleri gerekiyor. Yani sorun öyle ufak tefek bir sorun değil. Hatta sorunu görmek yerine görüntüde sorunu görmüş, mücadele ediyor görünüyorlar. Fakat gündelik toplumsal ve politik hayatta yükselen ırkçılığa teslim olan, onun diline, üslubuna, baskısına teslim olan bir siyaset. Daha doğrusu bu sorun tarafından rehin alınan bir Avrupa siyasetinden söz etmek gerekiyor. Oysa ilişkinin tam tersi olması gerekmiyor mu? Bu sorun üstüne giden ve çözmeye çalışan bir siyaset yerine bu sorun tarafından emanete alınan ve etkisizleştirilen bir siyasetten söz ediyoruz. Bu son olay da tam anlamıyla bunu ortaya koyuyor. İşte saldırının üstünden geçen daha bir hafta süre geçmeden neredeyse Batı basınında saldırı haberleri, yorumları filan kenara alınmış durumda, askıya alınmış durumda. Yani bu da işte bu haber de bu kadarcık şeyle, tepkiyle geçiştirilecek. Ta ki bir dahaki katliama kadar, o zamana kadar işte yeniden herkes işine gücüne dönecek. Aynı dil, üslup vesaire devam edecek. Evet. Şimdi oysa ki bu şeyler bir süredir Batı basınında da, Türk basınında da yer aldığı şekliyle belli endişeleri içinde taşıyor. Yani bu tip şeyler, cinayetler arkasında kuvvetli örgütsel bağlar olmadan yapılabilecek cinayetler değildir. Ve bir süredir de Almanya'da örgütlü, devlet içinde örgütlü derin yapıların organize ettiği cinayetler olduğuna dair iddialar var. Bununla ilgili açılmış soruşturmalar, kapatılmış soruşturmalardan söz ediyoruz. Ve işte halen daha bu iddialar ortalık yerde durarken bu alanda doğru dürüst bir adım atılamıyor. Atılan adımlar da sonuç getirici adımlar bir türlü olamıyor. O zaman daha büyük bir problemle karşı karşıya kalıyoruz. Yani görüntüde bu cinayetlere, saldırılara karşı tedbirler almaya çalışan, buna itiraz eden hükümetler var. Fakat diğer tarafta Avrupa'dan, başta Almanya'dan Türkleri ve Müslümanları yine ülkelerine göndermeye dönük bir takım provokatif, ortamı zehirleyici, gündelik hayatı enfekte eden bir takım provokatif işler yürümeye, yapılmaya devam ediyor fotoğrafı var. O bakımdan ben bulunduğumuz noktadan meseleye şöyle bakıyorum. Eğer Avrupa hükümetleri, başta Almanya, Avrupa Birliği bu meseleye, bu yükselen ırkçılık, İslam düşmanlığı, Türk düşmanlığı üzerinden bu sorunu, bu sorun tarafından bloke edilmek ve emanet alınmaktan çıkıp bir inisiyatif alamazlarsa bu sorunun çözülmesi konusunda, sonunda bu sorun ciddi şekilde Avrupa'yı yeni bir krizin içine sokacak. Hatırlayın, bütün bu süreçler sonucunda her zaman Avrupa'da ciddi bir kriz çıktı. Son krizi 2. Dünya Savaşı'nda yaşandı, değil mi? Yükselen faşizmin, ırkçılığın ilk somut neticesi bir dünya savaşının ortaya çıkması oldu. Ve Avrupa, başta Almanya olmak üzere, çok büyük zararlar gördü. Yıkıldı adeta. Yeniden inşa edilmesi Avrupa'nın çok 10 yıllar aldı. Yani dolayısıyla her böyle bir ırkçı çıkışı olmayan ırkçı, etnikçi bir şey, siyaset sonunda büyük bir felaketin başlangıcını oluşturuyor. Dolayısıyla burada Batı hükümetlerine tavsiyemiz, yani acilen bu kafa yapılarını, meseleye bakışı acilen değiştirmek, palyatif, pansuman tedbirlerle günü idare etmek yerine sorunun kaynağını görmek ve o sorunun kaynağında sorunu çözmek, sorunun aktörlerinin şeyi olmamak, etkisine girmemek, onların kontrolüne girmemek, tam tersi sorunu cesur bir şekilde yürüyerek çözmeye yönelmek Batı hükümetleri açısından en çıkar yol. Yani burada zaten çıkışı olmayan bir yoldan bahsediyoruz. Yani aşağı yukarı 3 milyona yakın bir nüfustan Almanya'da bahsediyoruz, Türk nüfusundan. Yani artık onların önemli bir kısmı Alman vatandaşı. Artık Almanya onların vatanları. Yani onların önemli bir kısmı Almanya'da doğdular, büyüdüler. Yani dolayısıyla Almanya'nın onlar bir parçası yani. Almanya kendi parçası haline gelmiş bir sosyolojiyi ötekileştirerek, ana vatanına sürmeye kalkarak, yani hangi sorunu çözebilir? Yani başka bir yöntem bulmaktan başka çare yok. Yani o bakımdan yeniden meseleye Avrupa hükümetlerinin, Avrupa Birliği'nin yeniden meseleye bakmasında çok büyük yarar var.
Evet. Bir başka önemli konu başlığı Suriye ve İdlib'de yaşanan gelişmeler. İdlib'de saldırıların durdurulması için Türkiye ve Rusya arasında diplomasi turları başlatıldı. İlk iki tur görüşmeler tamamlandı. Üçüncü tur görüşmeler Ankara'da yapılacak bilgisi var. Bir de hafta sonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Fransa, Almanya, Rusya ve Türkiye arasında yapılacak zirve var. Nasıl değerlendireceksiniz İdlib'te gelinen son durumu?
Şimdi yakından takip etmeyenler açısından İdlib'teki meseleyi şöyle kısaca özetleyelim. Yani rejim ve Rusya, İranlı paramiliter, İran'ın örgütlediği paramiliter yapılarla birlikte bir şey gerçekleştirmeye çalışıyorlar. O da İdlib'i insansızlaştırarak ve terör örgütlerinden temizleyerek Suriye'nin birliğini tesis etmek. Bunun için gerekli olan her şeyi yapacağız diyorlar. Şimdi bu çerçeve içerisinde bir dizi saldırı başlatıldı. Bildiğimiz süreç yaşanıyor. Bu tabloyu Türkiye şöyle anladı. Bir, Soçi Astana mutabakatları çerçevesinde oluşmuş statükoya bu yapılan kesinlikle aykırıdır. Dolayısıyla kabul edilemez. İki, bu 4 milyon İdlib'deki Suriyelinin Türkiye'ye sürülmesi anlamına gelir. Yani zaten 3,5 milyon mülteci var Türkiye'de. Yani Suriye'nin bütün yükünü Türkiye'ye aktarmak anlamına gelir. Buna hiçbir şekilde böyle bir şeye kimsenin hakkı yok ve Türkiye için çok ciddi bir milli güvenlik sorunu olur. Üstelik burada onlarca grup, bir kısmı radikal terör gruplarından oluşuyor. Bunların eli silahlı unsurlarının ne kadar olduğu bile spekülasyon konusu. 20 binden 40 bine kadar muhtelif rakamlar veriliyor. Yani bunların da gidebileceği bir yer olmadığı için bunların da Türkiye'ye sürülmesi gerekiyor. Yani Türkiye burada şunu soruyor ya, ey Rusya, sen ne yapmak istiyorsun? Yani derdin, amacın ne? Ya böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir siyaset olabilir mi? Üstelik de aramızda bu kadar iyi bir ilişki ve hukuk varken böyle bir siyasette bir iyi niyet aranabilir mi? Bu asla yapılamaz. Ben bunu yaptırmam diyor Türkiye ve bu çerçeve içerisinde de bir ultimatum verdi taraflara. Bu ayın sonuna kadar aldığınız mesafeden geri dönüp gözlem noktalarına kadar eğer rejim eski sınırlara çekilmezse rejime karşı bir saldırı başlatacağını ve burada fiilen alınmış bölgeleri yeniden alarak oradaki güven ilişkisini yeniden tesis edeceğini ilan etti Türkiye. Bu da yepyeni bir kriz sebebi. Şu ana kadar bu eksendeki Türkiye-Rusya arasındaki bahsettiğiniz görüşmelerden bir sonuç alınabilmiş değil. Ya iki defa Putin-Erdoğan görüşmesi oldu. 4 defa Ankara'da ve Moskova'da gruplar arası görüşmeler oldu, komisyonlar arası. Fakat bunlardan bir şey sonuç alınabilmiş değil. Yani dolayısıyla bu çerçeve içerisinde şimdi ayın 5'inde Merkel, Macron, Putin, Erdoğan'dan oluşan dörtlü bir zirve yapılacak. Ve burada yeniden Suriye meselesi konuşulacak. Göründüğü kadarıyla Türkiye'nin bu zaman zarfı içerisinde bu masaya oturabilmek bakımından artık sahada rüştünü ispat etmesi gerekiyor. Yani karşı tarafa bu baskıyı ve gerileyici gücünü kullanarak bu kapasitesini kullanması gerekiyor bulunduğumuz noktada. Bununla ilgili bütün emareler de bunu yapacağına ilişkin emareler. Yani aşağı yukarı Afrin'de, Fırat Kalkanı'nda, Barış Pınarı'nda, bölgelerinde kullanmadığı kadar bir büyük askeri kapasiteyi İdlib'e sokmuş durumda. Ve bütün hazırlıklar kuvvetli bir müdahaleye dönük hazırlıklar. Yani burada adeta Türkiye test ediliyor. Bir sınava tabi tutuluyor. Yani buradan artık Türkiye'nin bir netice alması gerekiyor ki masaya oturduğunda daha güçlü bir şekilde masaya oturabilsin. Çünkü şu ana kadar sahadaki etkisinin, caydırıcı etkisinin, evet kuvvetli bir caydırıcı güç oraya yığdı ama halen daha caydırıcı etkisini sahada görebilmiş değiliz. Yani halen daha işgal edilen bölgelerde bir geri adım atmış değil rejim. Hatta saldırılar devam ediyor. Muhalif unsurlar beklenen ya da işte kendilerinin öngördüğü başarı konusunda bir adım atabilmiş değiller. Yani dolayısıyla sıkıntı çok büyük. Halen daha göç çatışmanın olduğu bölgelerden kuzeye Türkiye sınırına doğru devam ediyor. Zaten burada 1,5 milyon göçmen vardı çadırlarda. Şimdi 1 milyona yakın daha göçmen geldi. Düşünün ki 3,5-4 milyon İdlib nüfusunun, ki bu Suriye'nin içinden değişik yerlerden Suriye'ye gelmişti hatırlayın. Doğu Guta'dan, Şam'dan vesaire, Hama'dan, Homs'tan, Halep'ten özellikle. Yani dolayısıyla burada zaten mülteci durumunda olan İdlib'de bu nüfus bu sefer yukarıya doğru bu defa kayıyor. Yani Türkiye sınırına 2-2,5 milyonluk büyük bir nüfus birikmiş durumda. Yani şimdi bir yandan bunların bakılması, doyurulması, bu karda kışta yani üstünün başının kapatılması gerekiyor. Türkiye bu işlerle uğraşıyor. Bir yandan bunların yukarıya gelmesini engellemek için bir takım adımlar, tedbirler almaya çalışıyor. Uluslararası toplum beklenen söylem düzeyindeki destek dışında beklenen desteği bugüne kadar Türkiye'ye verebilmiş şu an itibariyle değil. Yani dolayısıyla bu tabii iyi şeyi Almanya'yı ve Fransa'yı daha çok mülteci sorunu sebebiyle ilgilendiriyor. Yani onlar şimdi İdlib'den de kopacak bir göç fırtınasının Avrupa'yı yepyeni bir sorunla karşı karşıya bırakacağından korkuyorlar. Bunun içinde tabii sadece göç sorunu değil, terör sorununun da söz konusu olabileceğini düşünüyorlar. O bakımdan bu zirve önemli. Bir sonuç çıkar mı? Yani gözlemciler çok önemli bir sonucun çıkabileceğini öngörmüyorlar. Bence de çok önemli bir sonuç çıkmaz. Bir araya gelir. Daha önce biliyorsunuz bu dörtlü şimdi dördüncü defa bir araya geliyorlar hatırladığım kadarıyla. Yani dolayısıyla bir araya gelirler. Gelmeleri değerli ama radikal ve süreci değiştirecek bir sonuç çıkması ihtimalini zayıf görüyorum açıkçası. İnşallah çıkar. Fakat bu masa kurulana kadar Türkiye'nin sahada dengeyi değiştirebilecek bir hamle yapması bekleniyor. Yani o bakımdan ben işte bu ay sonuna kadar Sayın Cumhurbaşkanı süre verdi. Ay sonuna ne kadar kaldı? Bugün 24 ayın.
Evet.
Bu ay 29 çekiyor. 5 gün kaldı. 5 gün sonra yani 5 gün içerisinde bu alınan yerlerden geri çekilmeye dair bir sinyal görmedim karşı taraftan.
Evet.
Yani dolayısıyla şeyde Rusya'da konuyla ilgili bir esneme ve yeni bir yaklaşım, bir kapının, çözüm kapısının aralanması diye bir fotoğraf da yok. Dolayısıyla ya yani öyle bir yere sıkışmış durumda ki konu artık Türkiye bizatihi sahada yaptığı hamleyle o kapıyı açmak, yepyeni bir dönemi başlatmak zorunda gibi geliyor bana. Umalım ki ben yanlış değerlendirmiş olurum, öngörmüş olurum ve bütün bunlara hiç ihtiyaç kalmadan rejim geri çekilir, güvenlikli bölge tesis edilir, Astana, Soçi şartlarına yeniden dönülür, Putin yeni bir kapıyı aralar, açar vesaire. Yani Türkiye'de böyle büyük bir tehdidin baskısı, endişesini üzerinden kaldırabilir. Ama bugün için şu an itibariyle buna dönük bir sinyal maalesef görünmüyor.
Peki bakalım ne tür gelişmeler olacak, hep birlikte göreceğiz. Bir de tabii bütün dünyayı saran bir sağlık sorunu koronavirüs. İran'da da 8 kişinin ölümüne sebep oldu. Yeni vakalar olduğu bilgisi var ve Türkiye-İran sınırı da geçici olarak kapatıldı. Bu yaşadığımız sorun önümüzdeki süreçte nelere yol açabilir, onu soralım size.
Yani tabii bir iki gündür paylaşılan bilgilerden şunu anlıyoruz ki bir süredir bu vakaları İran gizlemiş durumda. Seçimleri sebebiyle, muhtelif İran'ın iç bazı dinamikleri, koşulları sebebiyle gizlenmiş. Ve açıklandıktan sonra da gerekli tedbirler alınmamış. Onu nereden anlıyoruz? Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı diyor ki biz kumda karantina şartlarını uygulayın dedik. Uygulamadılar. Onun için dün kapıları kapattık diyor.
Evet.
Ya yani İran sınır kapılarını kapattık. Buradan şunu anlıyoruz ki İran'da İranlılar aslında bunu daha önce biliyorlardı ve açıklamadılar. Süreci yönettiler. İki, yeterli tedbirleri almadılar, karantina koşullarını oluşturmadılar. Ve dolayısıyla Çin'den sonra neredeyse ikinci büyük vaka sayısıyla karşı karşıyayız. İran'daki bugün koşullar sebebiyle bunun artabileceği, hatta hızla artabileceğine dönük büyük endişe var. Buna dayalı olarak sınırda sınır kapılarının dördünü kapattı ve muazzam tedbirler alıyor Türkiye. Haklı bir şekilde. Diğer taraftan İran'ın biliyorsunuz uluslararası baskı, özellikle Amerikalıların yürüttüğü Albuka üzerinden bütün ticaretini, neredeyse ticaretin çok büyük bir kısmını İran Çin'le yapıyor. Dolayısıyla acayip bir trafik var Çin İran arasında ve gelen gidenler üzerinden bu virüsün de ciddi bir şekilde İran'a taşındığı görünüyor.
Evet.
Yani İran bu işin altından zaten nasıl kalkacak? Halen daha büyük ekonomik sorunlar var, ilaç yetersizliği var, sağlık sistemindeki açıklar malum. Bu tip durumda bu sorunu, krizi nasıl yönetebilecek? Türkiye'nin ciddi bir endişesi var bu konuda göründüğü kadarıyla. Çok sert tedbirler almış durumda dünden itibaren. Yani bu sert tedbirleri nasıl yürütebilecek? Yani şu güne kadar Türkiye çok şükür bu tehdit karşısında kendini koruyabilmiş görünüyor. En sert tedbirleri alarak iyi bir yerde duruyor halen daha. Fakat bu İran sorunu, yakın komşumuz sorunu, Türkiye açısından büyük bir yönetilmesi gereken sorun. Sadece Tahran'daki yönetimin sorunu değil,
aynı zamanda
Türkiye'nin
bizim
de sorunumuz. Sorunu. Çok dikkatli olmak gerekiyor ama İran'daki tablo
iç açıcı değil.
Çok iç açıcı görünmüyor.
Peki, çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Akademisyen, sosyolog, profesör, doktor Erdinç Yazıcı konuğumuzdu. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Yarın tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.
Yeni Gün.